Ayrım 14. Kayıt dışı tarihimiz Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 149. 11. Bölüm. Sultan 2. Abdülhamit. Sultan 2. Abdülhamit nasıl bir padişahtı? Nazarımda o bir ifrat ile tefrit arasında kalmış talihsiz bir padişahtır. Bir taraf ona Ulu Hakan derken, bir taraf kan dökücü anlamında Kızıl Sultan demiş, diktatör padişah, şefkatli sultan, cennet mekan, katil han gibi zıtlıklarla tanımlanmıştır. Yeryüzünde bu kadar uç, bu kadar birbirine zıt ifadelerle anılan başka bir hükümdar var mı bilmiyorum. Kendi gerçeğinden kopardık. Sağcımız, solcumuz, dindarımız, laikimizle Sultan II. Abdülhamit'i kendi gerçeğinden koparıp aslında hem ona hem de tarihe zulmediyoruz. Öncelikle kabul etmek gerekir ki o bir hükümdardır. Bu özelliğiyle de bir siyaset adamıdır. Siyaset adamlarını siyasi davranışlarıyla değerlendirmek lazımdır. Onu dini yahut ideolojik yaklaşımlarla çözmeye çalışmak doğru olmasa gerektir. Sultan Abdülhamid'in siyasi yeteneği ile şahsi feraseti, nihayet İttihat ve Terakki cuntacılarının acemi ellerine geçen Anadolu'nun tepeden tırnağa sarsılması ile Balkanların ve Orta Doğu'nun o hızla kaybedilmesinde saklıdır. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Yahudilerin temsilcisi olarak bulunan ve Osmanlı'nın köklerini yolmakla meşgul olan Emanuel Carasso, İttihatçıların önderlerini İspanyol Mason locasına kaydettirip Mason yapmış, böylece Osmanlı yönetimi farkında olmadan Masonların kontrolüne geçmiştir. Şunu söyleyebiliriz ki, Sultan Abdülhamit'ten sonra gelişen hızlı çöküş, İttihat ve Terakki'nin gafleti ve ile azınlıkların ihaneti sonucunda gerçekleşmiştir. Kızıl Sultan mı, cennet mekan mı? Bu gelişmelerden de anlaşılacağı gibi, Sultan II. Abdülhamit, bize öğretilenin aksine son derece ileri görüşlü, başarılı ve vatansever bir padişahtı. Tarih boyunca her türlü çıkar çatışmasının odağını teşkil eden Orta Doğu'yu tam 33 sene sulh ve sükun içinde yönetme mahareti bize bunu söylüyor. Zaten bu yüzden Filistin üstüne dini, milli ve ekonomik ütopyaları alan Yahudilerle, Büyük Ermenistan rüyası gören Ermenilerin ve onlara yandaş batılı devletlerin hışmına uğradı. Ona kan dökücü, hatta kan emici anlamında Kızıl Sultan dediler. Halbuki o şartlar gereği müstebit ama müşfikti. 33 sene süren padişahlığı, şefkatinin delili olarak tarihin tescili altındadır. Ki 33 senede sadece 3-4 adi suçlunun idam cezasını tasdik etmiş, kendisini öldürmek için arabasına bomba koyan Ermeni suikastçılar dahil, şahsına karşı cürüm işleyen suçluları dahi affetmiştir. Mithat Paşa bu affedilenlere dahildir. Mithat Paşa, Yıldız Mahkemesi'nde Sultan Abdülaziz'i katletme suçundan idama mahkum edilmişken ve başta Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa olmak üzere pek çok devlet ileri geleni bu hükmün infazını padişahtan rica etmişken o sadece taife sürmekle yetinmişti. Ermeni ve Yahudilerin istekleri. İngiltere ve Rusya bazı vilayetlerde vilayet-i sitte denilen ve o dönemin idari haritasına göre Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mamre-tül-Aziz, Elazığ, Harput ve Sivas'tan oluşan, bugünkü idari yapıya göre Erzincan, Ağrı, Hakkari, Muş, Siirt, Mardin, Malatya, Bingöl, Amasya, Tokat illeri diğer illere eklenecek, neredeyse Anadolu'muzun yarısını teşkil eden topraklarında azınlık olarak yaşayan Ermenilere kültürel özellik verilmesini, bu konuda Osmanlı Devleti'nin bir ıslahat programı düzenlemesini istiyorlardı. Bu teklifle huzuruna çıkan Almanya elçisine karşı Sultan Abdülhamit, "Ermeniler hiçbir vilayette ekseriyeti teşkil etmiyorlar," diye kükredikten sonra varlığını ortaya koyuyor, cümlesini şöyle bitiriyordu: "Şarkı, Doğu Anadolu'yu muhtariyete, bağımsızlığa götürecek böyle bir ıslahatı kabul etmektense ölmeyi tercih ederim." İşte bu cevap, büyük Ermenistan rüyası görenlerle yürekleri Yahudilerden yana vuranların gözünde Abdülhamit Han'ı Kızıl Sultan yapıverdi. İşin içinde bir de Yahudi cephesi var. Macar asıllı Avusturya vatandaşı gazeteci Theodor Herz, ideolojisi Siyonizm olan ırkçı bir Yahudi devleti kurmak istiyordu. Ama çok para lazımdı. Yahudi zenginlerinden para toplayarak önce Milli Yahudi Bankası'nı kurdu. Banka yeteri kadar zenginleşince de Sultan II. Abdülhamit'i ziyaret etti. Filistin'i Yahudilere vermesi halinde Osmanlı Devleti'nin tüm dış borçlarının kendileri tarafından ödeneceğini söyledi. Sultan Abdülhamit öfkeyle ayağa fırladı ve şöyle kükredi: "Dünyanın bütün altınlarını verseniz, memleketimin bir karış toprağını satmam." Bu şahane cevap üzerine Yahudiler de koroya katılıp Sultan Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan demeye başladılar. Abdülhamit Han'dan Filistin'i isteyen Yahudi heyetin içinde Emanuel Carasso isimli Selanik milletvekili de vardı. Padişahın verdiği cevabı hiçbir zaman hazmetmedi. Onu tahttan indirmek için çeşitli oyunlar tezgahladı. Nihayet bunu başardı. Bu kez tahttan indirildiğini padişaha tebliğ etmeye giden heyetin içindeydi. Abdülhamit Han, Emanuel Carasso'yu görünce, "Tahttan indirildiğimizi anladık da, bunun aranızda ne aradığını anlayamadık," diye acı acı sitem etti. Birinci Meşrutiyet. Osmanlı tarihinde 23 Aralık 1876'dan 13 Şubat 1878'e kadar geçen süre Birinci Meşrutiyet, 23 Temmuz 1908'den 16 Mart 1920'ye kadar geçen süre ise İkinci Meşrutiyet dönemleri olarak anılır. Sultan II. Abdülhamit tahta geçtikten kısa bir süre sonra 10 Eylül 1876'da okunan Cülûs-ü Hatt-ı Hümayunu'yla Kanuni Esasi'nin hazırlanması için Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon teşkil ettirildi. Mithat Paşa İngiltere'ye hayrandı. Osmanlı Devleti'ni İngiltere'ye benzetmek için bir meşrutiyet istiyordu. Ayrıca bir de ölünceye kadar sadrazam kalmak gibi bir ihtirası vardı. 19 Mart 1877'de Meclis-i Mebusan, Sultan Abdülhamit tarafından büyük bir merasimle açıldı. Birinci Meşrutiyet'in Osmanlı parlamentosunda ana dili Türkçe olan milletvekili sayısı %50'yi bulmuyordu. Rum, Bulgar, Romen, Ermeni, Yahudi, Sırp gibi gayrimüslim milletvekilleri olduğu gibi Müslüman fakat Türk olmayan ayrılıkçı milletvekilleri de vardı. Bunlardan Ermeni Patriği Narses, Rus çarına başvurarak Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan devletinin kurulması için yardım yapılmasını isteyebiliyordu. Türk milletvekilleri de müsbet bir icraat ortaya koyamıyorlardı. Bunun üzerine 2. Abdülhamit Han, 13 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'ı süresiz olarak tatil etti. Böylece 1. Meşrutiyet 1 yıl 1 ay 21 gün sürmüş oldu. 22 sene sonra 1. Meclis-i Mebusan'ın dağıtılmasının 13 Şubat 1878 üstünden 22 sene geçmiştir. Bu süre içinde Sultan II. Abdülhamit 22 seneden beri iktidardadır ve mutlak hakim durumundadır. Halk memnundur. Ülke tekrar tek adam yönetimine geçmiştir. Basın yeniden sansür edilmeye başlanmış, hürriyetler sınırlandırılmıştır. Buna karşılık yiyecek sıkıntısı yoktur. Okullaşma hızlanmıştır. Rejim tümüyle kansız ve adildir. Bolluk bereket mevcuttur. Bu yüzden de halk Sultan Abdülhamit'i sevmekte, yönetiminden büyük ölçüde memnuniyet duymaktadır. Esasen Osmanlı yönetimi genelde adil olduğu için halk hiçbir isyanın içinde olmamıştır. Fakat en başta harbiye ve tıp talebeleri olmak üzere aydın zümre Abdülhamit yönetiminden memnun değildir. Bu havada Makedonya isyanı çıktı. 1902. Makedonya isyanı Sultan II. Abdülhamid'in prestijini ciddi biçimde sarstı. Vilayatı Selase, 3 vilayet denilen Selanik, Manastır ve merkezi Üsküp olan Kosova'da Bulgar çetecilerinin başlattığı isyan hareketi kısa sürede Balkanlara sıçradı. İsyan bastırıldı ama Bulgarlar gerilla savaşını yer yer aralıksız sürdürdüler. Kendi dinlerinden, kendi kanlarından olanlara bile zulmediyorlardı. Çeteciler büyük Avrupa devletleri ve Rus Çarlığı tarafından destekleniyor, Bulgaristan'a bağımsızlık vermesi için Babali sıkıştırılıyordu. Ayrıca İngiltere ve Fransa, Orta Doğu üstündeki emellerini gerçekleştirmek için Orta Doğu'yu sürekli karıştırıyorlar, arka arkaya felaket senaryoları yazıyorlardı. Padişah kendi rızasıyla memleketi meşruti bir idareye kavuşturmalı, meşrutiyete yumuşak iniş yapmalıydı. Aksi takdirde gene meşrutiyete geçilecek ama kargaşa içinde olacağından hem toplum hem de kurumlar zarar görecekti. Padişahın Anayasa Komisyonu. Önce sarayda bir komisyon kurup dünyanın hemen hemen bütün anayasalarını Türkçe'ye tercüme ettirdi. Milletinin maddi ve manevi yapısına uygun bir anayasa yapıp ilan etmeye hazırlanıyordu. Yılmaz Öztun'a Tarihi, Cilt 7, Sayfa 211. 12 Haziran 1908'de Binbaşı Enver Bey, ihtilali başlatmak üzere Selanik'i terk ederek dağlara çekildi. Kolağası Niyazi Bey ise ondan 3 gün sonra 15 Haziran'da 150 kişilik taraftarı ile onu Manastır'dan takip etti. Sultan Abdülhamit tarafından ihtilali bastırmak üzere olağanüstü yetkilerle görevlendirilen Arnavut Şemsi Paşa, 24 Haziran'da Selanik'te postane önünde Teğmen Atıf tarafından herkesin gözü önünde tabanca ile öldürüldü. Bundan kısa bir süre sonra da Manastır'daki ordu komutanı Müşir Osman Paşa yine iddiatçılar tarafından dağa kaldırıldı. 31 Mart olayı ve 2. Meşrutiyet. Bu kargaşanın sonunda 31 Mart olayı olarak tarihe geçen korkunç kaos yaşandı. Bu kaosun ortasından da 2. Meşrutiyet doğdu. 23 Temmuz 1908. Abdülhamit gittikçe büyüyen ve önlenemeyen bu silahlı ayaklanma karşısında 40 gün kadar dayanabilmişti. 24 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanını kabul etmek zorunda kaldı. 2. Meşrutiyet Makedonya'da coşku ile karşılandı. Sırp, Bulgar ve Rum çeteleri dağlardan indiler. Genel af yasası çıkarılarak eski kavgaların üzerine sünger çekildi. Adalet, müsavat, eşitlik, uhuvvet, kardeşlik, türkü gibi herkesin dilindeydi. Hocalarla papazlar, hahamlar kol kola resimler çektiriyorlardı. Bütün cemaatlerin kutsal bildikleri Kudüs şehrinde şeyhlerden, rahiplerden oluşan garip bir toplulukta eski rejimi yeren konuşmalar yapılıyordu. Müslümanlar, Yahudiler, Samaritler, Türkler ve Ermeniler kardeşçe bir araya gelerek bir alay meydana getirmişlerdi. Önlerinde de hürriyet amblemleri taşıyan bayraklar vardı. Türklere ve Hristiyanlara, herkese hürriyet. Artık Türk, Arap, Rum, Bulgar, hepimiz hür Osmanlı Devleti'nin yurttaşlarıyız, diyorlardı. O, anayasa yeniden yürürlüğe girmiş, yeniden milletvekili seçimi yapılmıştı. Bu seçimde hangi din veya ırka mensup olursa olsun, herkese milletvekili seçilme yolu açıktı. 17 Aralık 1908'de toplanan meclis mebusandaki azınlık mebusları ekseriyette olup, meclis, 1. Meşrutiyet Meclisi gibi azınlıkların mücadele sahası haline geldi. Balkanlarda Osmanlı Devleti'ne baş kaldıran 6 Bulgar çete reisi, Sandaski de dahil olmak üzere mebus seçildiler. Sason isyanı tertipçilerinden Ermeni komitası reisi Hamporsan Boyacıyan ve Damatyan Kozan mebusu oldular. İkinci meşrutiyetten 5 ay sonra 17 Aralık 1908'de İstanbul'da açılan mecliste seçimle gelen 260 milletvekilinin dağılımı şöyleydi. 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp, 1 Ulah, toplam 133 kişi. Mecliste 127 tane de Türk milletvekili vardı. Bu anlamda 1. Meşrutiyet Meclisi'ni aratmıyordu. 12. Bölüm Osmanlı Büyükelçileri. Paris Sosyetesi'nin iftar ve teravih merakı. 1700'lü yılların başı. Osmanlı tahtında Sultan 3. Ahmet oturuyor. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Devir adıyla sanıyla meşhur Lale Devri. Edirne'de doğup Yeniçeri Ocağı'nın 28. ortasında bölüğünde yetiştikten sonra zekası ve öngörüsüyle hızla yükselen 28 Mehmet Çelebi, darphane nazırlığı ve şıkkı salis defterdarlığı görevlerinden sonra baş muhasip, padişahın özel kalem müdürü denebilir, olmuştur. Yılda olmuştur 1720. O yıl Osmanlı Devleti ilk kez yurt dışına sürekli kalmak üzere bir sefir gönderecektir. O zamana kadar Avrupa'ya sürekli bir elçi gönderme gereği duyulmamıştır. Çünkü Osmanlı'nın hiçbir devletten bir beklentisi olmamış, Osmanlı'dan beklentisi olan devletler ise zaten İstanbul'a her daim hacet arzına gelmişlerdir. Fakat artık o zamanların deyişiyle vaziyet başkacadır. Osmanlı patinaj yapma dönemine girmiştir. Aynı dönemde Avrupa'nın gerçekleştirdiği değişim süreci karşısında ürpermiş, olayı kavrama, belki de bir şekilde sürece eklemlenme arzusuyla sefiri kebir, yani büyük elçi gönderme zarureti hasıl olmuştur. Batı ile arası iyi, üst düzey memurlar arasında yapılan eleme sonucu 28 Mehmet Çelebi'de karar kılınıyor. Bilgisi, birikimi, yol yordan bilişi ve yabancılarla ülfeti sebebiyle Mehmet Çelebi bu iş için biçilmiş kaptandır. Derhal bir tayin emri yazılıp padişahın onayına sunuluyor. Onaydan sonra ise sefir-i kebirin mahiyeti belirleniyor. Nihayet Çelebi deniz yolundan Paris'e gitmek üzere büyük bir merasim ve şenlik eşliğinde İstanbul'dan Paris'e hareket ediyor. Fakat Toulon'da onu bir sürpriz beklemektedir. Fransızlar veba korkusuyla ilk Osmanlı büyükelçisi ile yanındakileri tam 40 gün Tolon'da karantinada tutuyorlar. Büyükelçi tabiatıyla çok kızıyor. Hatta bir ara geri dönmeye bile kalkışıyor. Ancak Fransa kralı 15. Louis özür dileyerek bundan haberinin olmadığını belirtiyor. Böylece olay tatlıya bağlandıktan sonra Paris'e geliniyor. Fransa'ya Osmanlı'nın ilk büyükelçisi olarak giden 28 Mehmet Çelebi, Paris'te tam 11 ay kalacak ve gerek seyahati esnasında gerekse Paris'te yaşadıklarını kaleme alacaktır. Bu eser edebiyatımızın bu konuda yazılmış en ciddi ve özgün eserlerinden biridir. Mutlaka okunması gereken Paris Sefaretnamesi isimli bu son derece kıymetli eser, 1757'de Fransızcaya çevrilmiş, Osmanlı Devleti'nde ise ancak 1867'de basılabilmiştir. Bu kitaptan öğrendiğimize göre, Paris Sefiri Kebiri Mehmet Çelebi, gerek giyim kuşamı, hali tavrı, konuşması ve terbiyesi, gerekse temsil gücü ve derin kültürüyle, başta Fransız sarayı olmak üzere tüm Paris'in ilgisini çekmiş, takdir görmüştür. Hatıralarının en ilginç bölümlerinden biri, Paris sosyetesine mensup süslü bayanların iftar ve terafihe gösterdikleri derin ilgiyi anlattığı bölümdür. Şöyle diyor: Ramazan-ı Şerif geldi, oruç tuttuk ve geceleri cemaate teravih namazı kıldırdık. Bu esnada Merşal gelip ayağın ve ekabirden selam getirip, rica ve niyaz ederiz ki, hanımlarımız gelip iftar eylediğinizi ve yemek yediğinizi seyretmek isterler. Eğer ki izniniz olursa cümlemizi sevindirirsiniz ve belki kralımız dahi haz eder, dediler. Çaresiz kalıp, elimizden ne gelir, hoş geldiler, safa geldiler, dedik ve gitti. Anı gördüm ki, akşama yarım saat kaldıkta, 1-200 avret, altın ve ziynet içinde ve elmaslara batmış halde gelip, karşı be karşı sandalyelere oturdular. Güya konağımız, kadınlar evine dönüp doldu taştı. Sonra etrafımızda olanlardan dahi iznimizi haber alanlar bir taraftan gelmedi. Birkaç bin kadın içinde kaldık. Sanki düğün evine döndü. Hele her ne hal ise bu azabı çekip iftar ettik ve yemek yedik. İlk Fransa Büyükelçimiz 28 Mehmet Çelebi'nin akıbetini merak edenler için söyleyelim ki, patronu Halil isyanına karıştığı gerekçesiyle sürüldüğü Kıbrıs'ta 1732 yılında öldü. Mezarı Gazi Magusa'da Buğday Camii yanındadır. 3. Selim dönemi Paris'inde Türk modası. Yüzyıllardır sadece düşmanlarını yenmeyi ananeleştirmiş Osmanlı Devleti, Avrupa'yı öylesine küçümsemiştir ki, Avrupalı devletlerle yaptıkları barış anlaşmalarında dostluğu bozacak hareket ve teşebbüslerde bulunmadıkça, Osmanlı Devleti'nin barışı bozmayacağı hususunda ellerine ferman verildiği halde onlardan hiçbir yazılı taahhüt istenmemiştir. Bu size aman veriyor, bunu da imzamızla taahhüt ediyoruz. Sizin ise bir taahhütte bulunmanıza gerek yoktur. Çünkü sözünüzden dönerseniz, şimşek gibi tepenize düşeriz anlamına geliyordu. Yani Osmanlı Devleti kendisine kimseyi emsal saymıyordu. Bir anlamda Osmanlı Devleti kendini hem dünyanın merkezi hem de dengesi gibi görüyordu. Bu özgüven 1606'da Avusturya ile yapılan Zitva-Toruk anlaşmasına kadar sürmüş. Osmanlılar ilk kez bu anlaşmada düşmanın taahhütlerinde duracağı yolunda yazılı bir metin istemiştir. Dış temsilciliği olmayan bir devlet. Devletler hukuku tarihinde tarihçiler dahil çok kimsenin hatırlamadığı enteresan bir devre var. Osmanlı Devleti'nin hiçbir Avrupa başkentinde kendini temsil ettirmeye tenezzül buyurmadığı devre. Tüm devletler uluslararası hukuk önünde eşitti. Herkes birbiriyle bu çerçevede münasebette bulunur, birbirlerine temsilci, büyükelçi gönderirlerdi. Bunun tek istisnası Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti, uluslararası hukuk çerçevesine resmen koydurttuğu bir madde ile kendi üstünlüğünü bütün dünyaya tescil ettirmiş, bunun bir göstergesi olarak da yükselme devri boyunca hiçbir devlete elçi tayin etmemiştir. Yalnız arada bir, çok olağanüstü durumlarda geçici statü ile lütfen ve tenezzülen elçiler göndermiş, bu da Avrupa başkentlerinde önemli bir itibar göstergesi olmuştur. O kadar ki, ülkesine Osmanlı Devleti elçisi gelen devletin kralı, Padişah Hazretleri, "Beni size tercih ettiğine göre beni sizden daha fazla seviyor" gibisinden diğer krallara çocuksu tafralar atmıştır. Ve bu durum Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine kadar devam etmiştir. Osmanlı'nın Avrupa ülkelerinin birine sürekli olarak tayin ettiği ilk sefiri kebir, büyükelçi, Lale Devri döneminin meşhur diplomatlarından 28 Mehmet Çelebi, ikincisi ise 1797 tarihinde Paris'e atanan Seyyid Ali Efendi'dir. Seyyid Ali Efendi. Seyyid Ali Efendi, Sultan 3. Selim döneminde Paris'e atanmış, 24 Mart 1797 tarihinde başlayıp 52 gün süren bir deniz yolculuğundan sonra Marsilya'ya ulaşmıştı. Marsilya'da top atışlarıyla karşılandı. Paris'e kadar da bir süvari alayı eşliğinde gitti. Geçtikleri yerlerdeki halka önceden duyuru yapıldığından, yol boyu sıralanan halk, "Yaşasın Büyükelçi, yaşasın Osmanlı Padişahı" şeklinde tezahüratlarda bulunuyordu. Nihayet 24 Haziran günü Paris'e giren Osmanlı Büyükelçisi Seyyid Ali Efendi, ancak önemli krallara yapılan büyük devlet töreniyle karşılandı. Fransız yazar Maurice Herbert, o zamana kadar Paris'i ziyaret eden Rus çarı Deli Petro'ya bile böyle bir ilgi gösterilmediğini özellikle belirtiyor. Herhalde bunun sebebi Seyyid Ali Efendi'nin Osmanlı Devleti tarafından bir Avrupa başkentine tayin edilen ikinci büyükelçi olmasıydı. Seyyid Ali Efendi'nin giyim kuşamı, vakarı, duruşu halkı öylesine etkilemişti ki günün her saati evinin önü mahşer kalabalığa dönüşmüştü. Parisliler Osmanlı Büyükelçisini pencerede olsun görebilme umuduyla geceli gündüzlü evinin önünde bekliyorlardı. Ayrıca Osmanlı Büyükelçisinin evine yakın oturmak bir statü göstergesi haline gelmiş, bu da mahalledeki tüm evlerin fiyatına yansımış, evler astronomik seviyede yükselmişti. Kavuk takan Parisli kadınlar. Paris halkı bu değişimden çok etkilenmişti. Özellikle Parisli kadınlar başlarına kavuk takmaya, Osmanlı şalvarı ve Anadolu fistanı giymeye, hilal şeklinde mücevherler kullanmaya başlamışlardı. Sosyete, Osmanlı Büyükelçisi Seyyid Ali Efendi'nin kılık kıyafetini taklitte yarışıyordu. Paris caddeleri Osmanlı kıyafetine girmiş Parisliler yüzünden İstanbul caddelerine benzemişti. Böylece Paris'te bir Türk modası oluşmuştu. Büyükelçi sıcak yerlerde yelpaze kullandığı için herkes yelpaze kullanıyor, pek çok kişi de yelpazesine büyükelçinin resmini çizdirip ayrıcalıklı görünmeye çalışıyordu. Büyükelçinin oturduğu mahalle ise Maurice Herbert'in kaydına göre Türk mahallesine dönüşmüştü. Büyükelçi her yere davet ediliyor, gittiği tiyatrolar ağzına kadar doluyor, büyükelçinin bulunduğu locanın çevresindeki locaların fiyatı ise 2'ye hatta 3'e katlanıyordu. O kadar ünlüydü ki artık ona Paris kralı demeye başlamışlardı. Hey gidi günler desek mi acaba? 14. ayrımın sonu. Sayfa 165.